Ayrım 53.
Bu fırtınada biz de her şeyimizi yitiriyoruz. Ne yiyecek kalıyor, ne bavul, ne de içme suyu. Direk 2 metreden kırılıyor. Yelkenler uçup gidiyor. Daha kötüsü dümen parçalanıyor. Bir mucize sonucu Çapar küreklerden birini kurtarabilmiş. Bu küçücük kürekle tekneye yol vermeye çalışıyorum. Bir de üstelik yelken yapabilmek için hepimiz çırılçıplak soyunuyoruz. Ceketler, pantolonlar, gömlekler hep yelken için çıkarılıyor. Beşimiz de donla kalıyoruz. Giysilerimizden yapılan bu teknede bulunan demir telle dikilen bu yelken yarım direğimizle yol almamıza yardım ediyor. Alize rüzgarları yeniden esmeye başladı. Bundan faydalanarak iyice güneyi, karayı hatta İngiliz Güyanı'nı tutmaya çalışıyorum. Orada bizi bekleyen mahkumiyeti bile kollarımızı açıp karşılayacağız. Bu fırtına, daha doğrusu bu kasırga, bu tufan, bu siklon sırasında ve daha sonra arkadaşlarım hep erkekçe davranıyorlar. İkisi çarşaf gibi bir denizde geçen 6 günün sonunda karayı görüyoruz. Deliklerine rağmen rüzgarın gerebildiği bu yelken parçasıyla dilediğimiz gibi gidemiyoruz. Küçük kürek de tekneyi sağlam ve düzgün bir şekilde yönetmeye yetmiyor. Hepimiz soyunup oturduğumuzdan gövdelerimiz yara içinde. Tabii bu da mücadele gücümüzü çok azaltıyor. Hiçbirimizin burnunda deri kalmadı. Burunlarımız cilk yara. Dudaklar, ayaklar, bacak araları ve uylukların da derisi büzüldü. Müthiş bir susuzluk hepimizi kasıp kavuruyor. Öyle ki Çapar'la Deplankuye sonunda deniz suyu içiyorlar. Bu olaydan sonra susuzlukları daha da artıyor tabii. İçimizi vuran açlık ve susuzluğa karşılık tek iyi şey kimsenin yakınmayışı. Hiçbirimiz de diğerlerine öğütte bulunmuyoruz. Deniz suyu içmek isteyen, serinlettiği gerekçesiyle üstüne su serpen, deniz suyunun yaraları daha da derinleştirdiği ve buharlaşmayla daha çok can yaktığını kendi kendine öğreniyor herkes. Gözleri açık ve iyi olan yalnız benim. Bütün arkadaşlarımın gözleri iltihaplı, durmadan yapışıyor. Gözlerin kapanması acıya rağmen deniz suyuyla yıkamak gerektiğini doğruluyor. Çünkü gözleri açıp çevreyi iyi görmek gerek. Yakıcı bir güneş yaralarımızı öylesine kızıştırıyor ki duyduğumuz acılara katlanmak imkansız. Yarı deli hale gelen Deplankuya kendini suya atmaktan söz ediyor. Ufukta karayı göreli 1 saat oluyor sanki. Tabii arkadaşlarıma bir şey söyleyemeden karaya doğru yöneliyorum. Söyleyemeyişimin nedeni de emin olmayışım. Kuşlar gelip çevremizde uçuşmaya koyulunca yanılmadığımı anlıyorum. Çığlıkları güneşten ve yorgunluktan serseme dönerek tekneye uzanan, kollarıyla da yüzlerini güneşten koruyan arkadaşlarımı uyarıyor. Konuşabilmek için ağzını çalkalayan Güto, "Karayı görüyor musun kelebek?" diyor. "Evet, görüyorum. Ne kadar zaman oraya varabileceğimizi sanıyorsun?" 5 ila 7 saat içinde. "Bakın dostlar, ben daha fazla dayanamayacağım. Sizin gibi vücudumun her yanını kaplayan yaralardan başka oturduğum tahta sıraya sürtünmek ve deniz suyuyla ıslanmaktan kıçımın da derisi yüzüldü. Rüzgar pek şiddetli değil, çok ağır ilerliyoruz. Kollarıma kramp giriyor. Uzun süre küreği sıkı sıkı tutmaktan ellerimde güç kalmadı. Bir teklifim var. Yelkeni indirip tente gibi teknenin üstüne çekelim. Bu ateş gibi yakan güneşten hava kararıncaya kadar korunalım. Tekne kendi başına karaya doğru sürüklenir. Biriniz kürekte benim yerime almazsanız bunu yapmamız zorunlu." "Hayır, hayır kelebek. Dediğini yapalım ve hiç olmazsa yelkenin altında uyuyalım bari." Öğleüstü saat 1'de güneşin iyiden iyiye yaktığı bir sıra bu kararı aldırıyorum. Hayvansı bir tatminle sonunda teknenin içine gölgelik bir yere uzanıyorum. Hava alabileyim diye dostlarım en iyi yeri bana ayırıyorlar. Bir kişi yelkenin gölgesinde oturarak nöbet tutuyor. Ama herkes, nöbet bekleyen bile kendinden geçiyor. Yorgunluktan bitkin, bizi dayanılmaz güneşten koruyan bu tentenin tatlı gölgesinde dalıp gidiyoruz. Bir vapur düdüğü hepimizi birden uyandırıveriyor. Yelkeni açıyorum, hava karanlık. Saat kaç acaba? Dümen başına oturduğumda serin bir mertem derisi yüzülmüş, zavallı gövdemi okşuyor. Hemen üşüveriyorum. Ama güneşin altında alev alev yanmamak ne büyük bir rahatlık. Sağımda ve solumda karayı açık seçik görebiliyorum. Neredeyiz? Bu topraklardan acaba hangisine yönelmeliyiz? Vapur düdüğü bir kere daha duyuluyor. Düdüğün sağdaki topraklardan öttürüldüğünü anlıyorum. Bize ne demek istiyor acaba? Neredeyiz kelebek diye soruyor Çapar. Gerçekten bilmiyorum dostum. Eğer bu toprak boş ya da bir körfez değilse belki İngiliz Güyanı'nın ucunda Oronkia ırmağına kadar giden bölümündeyiz. Oronkia Venezuela ile sınırı yapan büyük nehirdir. Eğer sağdaki kara büyük bir boşlukta soldakinden ayrılıyorsa bu yarımada sandığımız kara parçası bir adadır ve Trinidad'dır. Sol tarafı da Venezuela'dır ve Paria körfesine girdik demektir. İnceleme fırsatını bulduğum deniz haritalarından aklımda kalanlar bana bunları söyleme cesaretini veriyor. Sağdaki Trinidad, soldaki Venezuela ise hangisini seçmeli acaba? Hepimizin kaderi vereceğim karara bağlı. Bu serin rüzgarla karaya yönelmek pek de güç olmayacak. Şimdilik ne birine gidiyoruz ne öbürüne. Trinidad'da rüzbifler var. İngiliz Güyanı'ndaki yönetimin aynısı. Bize iyi davranacaklarından emin misin diye soruyor Guido. Evet ama savaş içinde İngiliz topraklarını izinsiz ve gizlice terk ettiğimiz için ne diyecekler acaba? Ya Venezuela? Orada durum nedir bilen yok diyor De Blanco'ya. Başkan Gomez yönetiminde mahkumlar çok güç koşullarla yol yapımında çalıştırılır, sonra da Fransa'ya iade edilirlerdi. Orada kaçaklara Cayenne denirdi. Evet ama şimdi durum değişti. Savaşın içindeyiz. Georgetown'da söylediklerine göre onlar savaşa girmemiş, tarafsız kalmışlar. Emin misin? Aşağı yukarı. Öyleyse Venezuela bizim için tehlikeli. Gerek sağ ve gerekse soldaki topraklarda ışık görüyoruz. Düdük üç kere ötüyor. Sağdaki kıyıdan ışıkla işaretler geliyor. Ay doğdu. Bizden epey uzakta ama yolumuzun üstünde. Epey ilerimizde iki tane sivri ve kapkara kaya denizden yükseklere fışkırıyor gibi. Düdük bu nedenle öttürülüyor herhalde. Bizi tehlikeye karşı uyarıyorlar. Bak dubalar var. Dizi dizi hem de. Neden tekneyi bunlardan birine bağlayıp sabaha beklemeyelim? Yelkeni indir Çapar. Utanmadan yelken adını verdiğim bu pantolon ve gömlek karışımını indiriyor, küreğimle fren yaparak teknenin burnunu da dubalara veriyorum. Neyse ki halkasına sıkı sıkıya bağlı bir ipimiz kalmış. Tayfun'un koparamadığı bir ip. Tamam, tekneyi dubalardan birine bağlıyoruz. Aslında dubanın üstünde ip bağlayacak bir çıkıntı yok. İpi dubaları birleştiren kabloya düğümlüyoruz. Dar bir kanalın sınırını belirten bu duba dizisine iyice yanaşıyor, sağımızdaki kıyıdan gelen düdük seslerini aldırmadan teknenin içine uzanıyoruz. Üstümüze geldiğimiz tente bizi rüzgardan koruyor. Rüzgar ve gecenin serinliğiyle buz kesen vücudumu tatlı bir sıcaklık kaplıyor. Horul horul uyuyanların başında gelenlerden biri de benim herhalde. Uyandığımda hava açık bulutsuz, güneş yatağından çıkmakta, deniz biraz çalkantılı. Yeşile çalan mavi renkteki dibinin mercan döşeli olduğunu gösteriyor. Ne yapıyoruz? Karaya çıkıyor muyuz artık? Açlık ve susuzluktan gebereceğim. Tam 7 gün süren zorunlu oruçtan sonra ilk kez bugün biri yakınıyor. Karaya o kadar yakınız ki herhalde yanaşsak hata olmaz. Konuşan Çapar. Oturduğum yerden epey ilerisini görebiliyorum. Denizden fışkıran iki büyük kayadan sonra yeni bir deniz başlıyor. Sağımız Trinidad, solumuz Venezuela. Hiç kuşkusuz Paria körfesindeyiz. Deniz Oronkio ırmağının sularıyla sararmışsa herhalde iki ülke arasında geçen ve açık denize karışan akıntı üzerinde bulunduğumuzdandır bu. Ne diyorsunuz? Seçimi siz yapın. İnsanın tek başına karar vermesi çok güç. Sağda İngiliz adası Trinidad, solda Venezuela. Nereye gitmek istiyorsunuz? Gemimizin durumu ve kendi düşkünlüğümüz göz önüne alınırsa bir an önce karaya çıkmak gerektiği anlaşılıyor. Aramızda kürek cezası bitmiş iki kişi var. Guido ile Barye. Çapar, De Blanco'ya ve ben tehlikedeyiz. Karar vermek bize düşer. Ne diyorsunuz? En akıllıca iş Trinidad'a gitmek. Venezuela bizim için bir meçhul. Karar almamızın gereği kalmadı diyor De Blanco'ya. Gelen hücum botu kararı bizim adımıza verecek Nasasa. Gerçekten de bir hücum botu hızla bize doğru geliyor. 50 metre kadar ötemizde duruyor. Adamın biri megafonu ağzına götürüyor. İngiliz bayrağı olmayan bir bayrak görüyorum. Yıldızlarla kaplı bu güzel bayrağı hayatımda görmedim. Venezuela bayrağı herhalde. Bu bayrak sonradan benim bayrağım olacak. Ülkemin bayrağı olacak. Benim için en coşturucu simge. Büyük bir ulusun, benim ulusumun en soylu niteliklerini bir kumaş parçasında toplayarak her normal adam gibi benim de coşmamı sağlayan bir simge olacak. Kimsiniz? Biz Fransız. Delirdiniz mi? Neden? Çünkü mayınlara bağlısınız. Bunun için mi yaklaşmıyorsunuz? Evet, çabuk çözün ipinize. Peki. 3 saniye içinde çapar ipi çözüveriyor. Meğer bir dizi mayına bağlıymışız. Arkasına bağlandığımız hücum botunun mürettebatı, bize güverteden kahve, şekerli ve sıcak süt, sigara veriyor. Gidin Venezuela'ya. İyi davranacaklarını göreceksiniz. Sizi karaya çekmemiz imkansız. Çünkü acele Bramias fenerindeki yaralı bir adamı almaya gidiyoruz. Hele Trinidad'a gitmeye sakın kalkmayın. %90 mayına çarparsınız. Hoşça kalın. Talihiniz açık olsun. Sözlerinden sonra hücum botu uzaklaşıyor. Bize 2 litre süt bıraktı. Yelkeni düzeltiyoruz. Sabahın 10'unda kahve ve çay sayesinde midelerimiz biraz hareket ederek her ağızda birer sigara hiç aldırmadan tekneyi bir kumsalın incecik kumlarına oturtuyorum. Kıyıda biriken 50'ye yakın insan, kırık direğine, gömlek, pantolon ve ceketten bir yelkenin çekildiği bu garip tekneyle kimlerin geldiğini merak ediyor herhalde. Venezuela, İrapa'nın balıkçıları. Benim için hepten yabancı bir dünya ve insanlar. Bir uygarlık keşfediyorum. Venezuela topraklarındaki ilk dakikalar öylesine duygulandırıcı, bu cömert kalabalığın bizi karşılayışı o kadar sıcak ki o havayı anlatabilmek için üstün bir yetenek gerekiyor. Zenci ya da beyaz ama büyük çoğunluğu açık renkli, birkaç gün üst üste güneşte yanmış beyazlardan farksız bu adamların, aşağı yukarı tümünün pantolonları paçalarına kadar sıvalı. Zavallı adamlar, ne hale gelmişsiniz diyor bu adamlar bize. Vardığımız balıkçı köyünün adı İrapa, Sucre adı verilen bir eyalete bağlı. Ufak tefek fakat genellikle çok güzel ve zarif genç kadınların, orta yaşlıların, yaşı iyice ilerleyenlerin tümü hemşire, iyiliksever rahibe ya da koruyucu ana oluveriyorlar. İçine 5 gün hamak asıp bir masa ve iskemle yerleştirdikleri hangarda toplanıp beşimiz de tepeden tırnağa kakao yağını buluyorlar. Derisi yüzülmüş bir santimetre yerimiz bile unutulmuyor. Açlık ve yorgunluktan yarı ölüyüz. Uzun süren orucumuz vücutlarımızdaki suyun da azalmasına yol açmış olmalı. Bu kıyı insanları uyumamız aynı zamanda da azar azar yemek yememiz gerektiğini biliyorlar. Her birimiz hamaklarımıza iyice uzanmış hem uyuyor hem de gönüllü hemşirelerimizin kaşıkla ağzımıza verdiği yiyecekleri yutuyoruz. O kadar bitiktim, beni hamağa uzattıklarında bütün gücüm öylesine çekilmişti ki yaralarıma kakao yağı sürülünce sanki eriyiverdim. Ne olup bittiğini anlayamadan uyuyor, yiyor, içiyordum. Küçük kaşıklarla ağzıma verilen bir çeşit manyokayı midem almadı. Yalnız ben böyle değilim. Aşağı yukarı hepimiz bu kadınların ağzımıza soktukları yiyeceklerin yarısını ya da tümünü kaç kere kustuk. Bu köyün insanları müthiş yoksul. Ama istisnasız hepsi bize yardım etmekten kaçmıyor. 3 gün sonra gerek köylülerin bakımı ve gerekse gençliğimiz sayesinde ayaklanıyoruz. Saatler boyu serin bir gölge yapan Hindistan cevizi yapraklarıyla kaplı hangarın sundurması altında oturuyor ve köylülerle konuşuyoruz. Hepimizi toptan giydirecek kadar zengin değiller. Küçük gruplar oluşuveriyor. Şu grup Giotto ile ilgili, bir başkası Deplanköy ile vesaire. Aşağı yukarı 10 kişi de benimle uğraşıyor. İlk günler ellerine ne geçtiyse eski fakat tertemiz elbiseler giydirdiler. Şimdi imkan buldukça yeni bir gömlek, bir pantolon, bir kemer, bir çift terlik alıyorlar. Benimle uğraşan kadınlar arasında kızıl derili tipli ama İspanyol ve Portekiz kanıyla karışmış çok genç 2 kız da var. Birinin adı Tibisay, ötekinin Nenita. Bana bir gömlek, bir pantolon, bir de Aspargat adını verdikleri bir çift terlik alıyorlar. Topu olmayan köseleden bir taban bu. Üstünü de örülmüş bir kumaş kaplıyor. Yalnız topuk kapalı, ayak parmakları açıkta. Kumaş topuğu iyice kavruyor. Nereden geldiğinizi sormanın gereği yok. Dövmelerinizden, kürekten kaçan Fransız mahkumlar olduğunuz belli. Bu sözler beni daha da çok duygulandırıyor. Nasıl olur? Ağır suçlardan mahkum edilmiş adamlar olup sertliğini kitaplardan öğrendikleri bir cezaevinden kaçtığımız halde bu basit adamlar bizi kurtarmayı, bize yardım etmeyi nasıl da doğal bulabiliyorlardı. Zengin ya da hali vakti yerinde olup birine giydirmek, evde ailenin eksiği yokken açlık çeken bir yabancıya yemek vermek insanın iyiliğini ispatlar. Ama bir çeşit turtu olan, kendi ocaklarında pişirdikleri mısır ya da manyoka çöreğini evlerinde yaşayan insanlara yetmezken, ikiye bölen ev halkını beslemekten çok az gelişmiş bırakan yoksul yiyeceğini bir yabancıyla ve üstelik bir kanun kaçağıyla paylaşan adam eşsiz bir insandır. Bu sabah kadın erkek herkes sessiz, hepsinin canları sıkkın, kuşkulu gibi. Ne oluyor? Tiribisa ile Negrita yakınımda. 15 günden beri ilk kez tıraş olabildim. Bu iyi yürekli insanların arasına gireli 8 günü buluyor. Yanıklarımın üstünde çok ince bir deri oluştuğundan tıraş olmaya cesaret edebildim. Sakalım yüzünden kadınlar yaşımı pek kestiremiyorlar, beni genç görmek çok hoşlarına gidiyor, tüm saflıklarıyla söylemekten de çekinmiyorlar. Oysa yaşım 35 ama 28 ya da en fazla 30 gösteriyorum. Evet, bütün bu konuksever kadınlarla adamlar bizim için üzülüyorlar, hissediyorum. Ne olabilir? Konuş Tibisay, ne oluyor? İrapa yakınında bir köy olan Gürya'dan gelecek yetkilileri bekliyoruz. Burada komiser yok. Nasıl oldu bilmiyoruz ama sizin burada bulunduğunuzu duymuşlar. Neredeyse gelecekler. Uzun boylu ve çok güzel bir zenci kadın, yanında belden yukarısı çıplak beyaz pantolonun dizlerine kadar sıvanmış genç bir adamla birlikte yanıma geliyor. Negrita, zenci kadın. Hiçbir ırk ayrımının bulunmadığı Venezuela'da zenci kadınlar pek tutulur. Bu onlara takılan bir çeşit tatlı attır. Bana sesleniyor. Senyor Kelebek, polis gelecek. Size iyilik mi edecek yoksa kötülük mü bilmiyorum. Bir süre ormanda gizlenmek ister misiniz? Kardeşim sizi kimsenin gelip bulamayacağı bir kulübeye götürür. Ben, Tibisay ve Nenita size her gün sırayla yiyecek getirip olup bitenleri anlatırız. Başka türlü duygulanıyor ve bu soylu kızın elini öpmek istiyorum. Tatlılıkla çekiyor elini ve yanağıma safça bir öpücük konduruyor. Dört nalı atlılar yaklaşıyor. Hepsinde de şeker kamışı kesmeye yarayan palalar var. Kılıç gibi son yanlarında sarkıyor. Mermi dolu kalın bir kemer bellerinde, sağ yanlarından da kılıfının içinde koca bir tabanca sarkıyor. Yere iniyorlar. Moğol yüzlü, Hintlilerin kilerini andıran çekik gözlü, bakır tenli, uzun boylu ve kara kuru, hasır şapkalı, 40 yaşlarında bir adam bize doğru yürüyor. Günaydın, ben emniyet müdürüyüm. Günaydın efendim. Hey, sizlere söylüyorum. Köyünüzde kürekten kaçan Peş Kayen'le olduğunu neden haber vermediniz? Söylentiye göre 8 gündür buradalarmış. Cevap versenize. Yaraları iyileşip yürüyecek hale gelsinler diye bekliyorduk. Onları Gürüyor'a götürmeye geldik. Az sonra bir kamyon beşini de alacak. Kahve içer misiniz? Sağ olun, içerim. Çepeçevre oturup herkes kahve içiyor. Emniyet müdürüyle polislere bakıyorum. Hiç de kötü bir görünüşleri yok. Pek onaylamadıkları, yukarıdan gelen bir takım emirleri uyguluyor gibi hepsi. Şeytan adasından mı kaçtınız? Hayır, bir Georgetown'dan, İngiliz Güyanı'ndan geliyoruz. Neden orada kalmadınız? Yaşamak, ekmek parası kazanmak çok güçtü. Adam gülümsüyor. Burada daha mı rahat edeceğinizi sanıyorsunuz? Evet, çünkü biz de sizin gibi Latiniz. 7-8 kişilik bir grup bizim topluluğa doğru geliyor. Başlarında 50 yaşlarında, ak saçlı, boyu 1.75'in üstünde, çok açık çikolata renginde bir adam var. Koskoca kara gözlerinden zeka ve az rastlanan bir ruh yüceliği fışkırıyor. Sağ eli belinden sarkan bir palanın kabzasında. Müdür bey, bu adamları ne yapacaksınız? Onları Gürüya cezaevine götüreceğim. Neden bırakmıyorsunuz burada? Ailelerimizle birlikte yaşasınlar. Herkes birini yanına alır. İmkansız, emir validen çıktı. İyi ama bu adamlar Venezuela toprakları üzerinde hiçbir suç işlemediler. Kabul ediyorum, her şeye rağmen bunlar çok tehlikeli kişiler. Küreye mahkum edilmeleri için çok ağır suçlar işlemeleri gerekiyor. Üstelik kimlik kartları olmadan kaçmışlar. Ülkeleri Venezuela'da bulunduklarını öğrenirse herhalde geri isteyecek bunları. Biz onları yanımıza almak istiyoruz. İmkansız, vali emir verdi diyorum. Her şey mümkündür. Vali ayağı sürçen zavallı kişiler hakkında ne bilebilir? Bir insan asla yitip gitmez. Ne yaparsa yapsın, hayatının belirli bir anında onu yeniden kazanma, iyi ve topluluğa yararlı biri yapma fırsatı beliriverir. Öyle değil mi dostlar? Kadın erkek bütün köylüler bir ağızdan evet diyorlar. Onları bize bırakın. Hayatlarını yeniden kurmalarına yardım ederiz. 8 günde yeterince tanıdık. Hepsi mert adamlar. Bizden daha uygar kişiler. Fazla kötülük etmemeleri için onları zindana kapamışlar diyor müdür. Sizce uygarlık nedir müdür bey diye soruyorum. Asansörümüz, uçağımız, yer altında giden trenimiz var diye bizi yanlarına alıp bakan kişilerden daha mı uygar sanıyorsunuz? Evet, mekanik uygarlığın nimetlerinden yoksun yaşıyor buradaki adamlar. Ama bana kalırsa doğa ile haşır neşir yaşayan bu köy insanlarının her birinde çok daha büyük bir insanlık, ruh inceliği ve anlayış var. Gelişimin nimetlerinden yararlanmıyorlarsa da sözde uygar geçinenlerin hepsinden üstün bir Hristiyan yardımseverliğine sahiptirler. Günün birinde beni mahkum ettiren savcının ruhuna sahip olacaksa, Paris'in Sorbonne'u bitirmiş birinden bu küçük köyün okuma yazma bilmeyen cahil insanını her zaman üstün tutarım. Biri her zaman insandır, öbürü insanlığı çoktan unutmuştur. Sizi anlıyorum ama ben bir aracıyım. İşte kamyon geliyor. Sizden rica ediyorum, tutumunuzla bu işin olaysız bitmesini sağlayın. Her kadın grubu ilgilendiği adamı öpüyor. Tibisay, Nenita ve Negrita beni öperken gözyaşları döküyorlar. Her köylü erkeği elimizi sıkıyor. Cezaevine doğru yola çıktığımızdan ötürü duyduğu acıyı belirtiyor. Hoşça kalın İrapalılar. Daha dün tanıdığınız birkaç zavallı için kendi ülkeniz yetkililerine karşı çıktığınız ve onları ayıplama yürekliliğini gösterdiğiniz için yeryüzünün en soylu ırklarından birisiniz. Evinizde yediğim, bana vermek için kendi ağzınızdan koparma gücünü bulduğunuz, insan kardeşliğinin simgesi olan bu ekmek benim için geçmiş çağların en yüce örneğidir. Adam öldürmeyeceksin. Kendin aç kalsan da acı çekenlere yardım edeceksin.